Ayrım 8.
Sebastian Mortlake gibilerin bazı kaprislerine ve ilginçliklerine, meslekte geçirdikleri 30 yılın verdiği tecrübe ve bilginin yüzü suyu hürmetine göz yumulurdu. Benny Evans farklıydı ve son derece kurnaz bir adam olan Mortlake bunu keşfetmişti. Benny bu yüzden oradaydı. Ne yeterli eğitimi ne de bir ünvanı vardı. Saçları değme kuaförlerin bile hale yola sokamayacağı şekilde kafasından fışkırıyordu. Normal şartlar altında Londra sanat dünyasında düzgün bir iş bulması olanaksızdı. Knightsbridge'e geldiğinde kırık olan plastik gözlük çerçevesi bir bantla tamir edilmişti. Giyim tarzı için şık ve kaliteli sıfatları kesinlikle kullanılamazdı. Belirgin bir Lancashire aksanıyla konuşuyordu. Sebastian Mortlake mülakat sırasında ona orada ne işi olduğunu anlamamışçasına şaşkınca bakmış, ancak Rönesans sanatı hakkındaki derin bilgisini keşfedince görünüşüne ve meslektaşlarının itirazına rağmen onu işe almıştı. Benny Evans, Bootle'ın arka sokaklarında küçük bir evde büyümüştü. Babası bir fabrikada işçiydi. İlkokulda parlak bir başarı göstermemiş, öğrenim hayatı boyunca vasat bir öğrenci olmuştu. 7 yaşındayken bir şey olmuş ve başka her şey önemini yitirmişti. Resim öğretmeni ona bir kitap göstermişti. İçinde renkli resimler vardı ve çocuk büyülenmişti. Resimlerde kucaklarında birer bebek taşıyan genç kadınlar ve kanatlı melekler vardı. Bootle'dan gelen küçük çocuk hayatında ilk kez Floransalı bir usta tarafından yapılmış bakire ve çocuk resimlerini görüyordu. O günden sonra iştahı doyurulamaz oldu. Halk kütüphanesine gidip Giotto, Rafael, Titian, Botticelli, Tintoretto ve Tiepolo resimlerine günlerce bakardı. Arkadaşları ucuz hamburgerleri midelerini indirirken o ruhunu Michelangelo ve Leonardo da Vinci gibi devlerin eserleriyle besliyordu. Ortaokul ve lise yıllarında araba yıkadı, gazete dağıttı, köpek gezdirdi ve biriktirdiği parayla otostop yaparak Avrupa'ya Uffizi ve Pitti'yi görmeye gitti. İtalyanlardan sonra İspanyolları incelemeye başladı. Otostop yaparak Toledo'ya gitti. Santo Tome Katedrali ve kilisesinde gözlerini dikip El Greco'ya bakarak 2 gün geçirdi. Sonra Alman, Hollanda ve Flaman ekollerini yuttu. 22 yaşına geldiğinde hala 5 parasızdı ama klasik sanatlarda ayaklı bir ansiklopedi olmuştu. Sebastian Mortlake'in genç yeteneği keşfedip işe alması da bu döneme rastlıyordu. Ancak kurnaz ve züppe Mortlake'de bile olmayan bir özellik vardı. İçgüdü. İnsan buna ya sahip olur ya da olmazdı. Bootle'ın arka sokaklarından gelen genç adam o içgüdüye sahipti ve bunu kendisi de dahil olmak üzere hiç kimse bilmiyordu. Ertesi gün kalan 14 tabloyu incelemek üzere neredeyse bomboş olan binaya geri döndü. Farklı boyutlarda değişik paketler içindeydiler. Sondan 3. tablo çuval bezine sarılmıştı. Beni etiketin üzerine dalgınca okudu. D1601. Tabloyu görünce içinde bulunduğu koşullar onu şok etti. Kat kat pislikle kaplıydı. Alttaki orijinal figürler neredeyse hiç seçilemiyordu. Bir zamanlar ne olduklarını anlamak mümkün değildi. Tabloyu çevirdi. Tahta leva. Tuhaf. Meşe olmaması daha da tuhaftı. Ahşap üzerine resim yapan Kuzey Avrupalılar genellikle meşe ağacını kullanırdı. İtalyanlarda meşe yoktu. Elindeki kavak ağacı olabilir miydi? Küçük tabloyu bir kürsüye götürüp kuvvetli ışık altında baktı. Üzerini bir asrı aşkın süredir kaplayan puro ve kömür dumanı yüzünden oluşmuş kir katmanının altındakileri seçmek çok zordu. Oturan bir kadın vardı ama çocuk yoktu. Bir adam kadına doğru eğilmişti ve kadın başını kaldırmış ona bakıyordu. Ağzı minik bir gül goncası gibiydi. Adamın ise yuvarlak, bombeli bir alnı vardı. Gözleri kuvvetli ışık yüzünden acımaya başlamıştı. Açısını değiştirip adam figürünü incelemeye koyuldu. Bir şey, hafızasının gerisinde bir noktayı kurcalıyordu. Adamın duruşu ve vücut dili. Adam ellerini oynatarak bir şeyler söylüyor, kadınsa onu büyük bir dikkatle dinliyordu. Parmakların kıvrılması. Parmakların bu şekilde kıvrıldığını daha önce görmemiş miydi? Ama yüz daha belirleyiciydi. Kadınınkine benzer küçük, büzülmüş bir ağız ve gözlerin üzerinde 3 dikey ince çizgi. Alında ne zaman dikey çizgiler görmüştü? Gördüğünden emindi ama ne zaman, nerede olduğunu hatırlayamıyordu. Tablonun yanındaki forma baktı. Bay T. Gore. Telefon yok. Kahretsin. Son iki tabloyu değersiz çöplerin yanına gönderdikten sonra form destesini alıp bölümün kalan tek sekreteri olan Deirdre'in yanına gitti. Üzüntü belirten genel bir mektup yazdırıp formları kadına verdi. Üzerlerinde incelenmiş ama reddedilmiş tabloların tahmini değerleri vardı. Tablonun sahibinin ismi ve belirtilen rakam dışında 43 mektup da birbirinin aynısıydı. Benny kadının bilgisayarda yaptığı işi bir süre boyunca takdirle izledi. Bilgisayarlardan neredeyse hiç anlamıyordu. Açıp tuşlara basabilir, basit işleri yapabilirdi ama inceliklerinden bir haberdi. Bayırdır 10 dakika sonra mektupları zarflara yerleştiriyordu bile. Benny ona mutlu Noeller diledikten sonra binadan ayrıldı ve her zamanki gibi eve gitmek üzere otobüse bindi. Havada yağmur kokusu vardı. Uyandığında yatağının başucundaki saat 2'yi gösteriyordu. Suzy'nin seksi sıcaklığını yanında hissedebiliyordu. Uyumadan önce sevişmişlerdi ve bu genellikle deliksiz bir uyku anlamına gelirdi. Bununla birlikte uyanmıştı ve zihni çılgınca çalışıyordu. 3 saat önce uykuya dalarken aklında Suzy'den başka ne olduğunu hatırlamaya çalıştı. Çuval bezine sarılmış bir tablo gözlerinin önünde belirdi. Yataktan mermi gibi doğruldu. Rahatsız olan Suzy uykusunda homurdandı. Gözleri iri iri açılmış olan Benny karanlığa 2 sözcük fısıldadı. Lanet olsun. Ertesi sabah 23 Aralık'ta Darcy müzayede evine tekrar gitti. Bu kez gerçekten kapalıydı. Servis kapısından içeri girdi. Eski ustalar kütüphanesine bakmak istiyordu. Gerekli şifreyi tuşlayarak içeri girdi. İçeride 1 saat kaldıktan sonra 3 referans kitabıyla çıktı. Kitapları inceleme odasına götürdü. Çuval bezine sarılı tablo hala önceki akşam bıraktığı rafta duruyordu. Kuvvetli ışığı açıp Sebastian Mortlake'in çekmecesinden büyütecini ödünç aldı. Güçlü ışık ve büyüteç yardımıyla tablodaki eğilen adamı sanatçının kaynak kitaplarda gösterilen diğer eserlerindeki figürlerle karşılaştırdı. Kitaptaki resimlerden birinde kahverengi cübbe giymiş bir aziz veya papaz vardı. Bombeli yuvarlak alnında gözlerin arasındaki bölümün hemen üzerinde endişe veya derin düşüncelere işaret eden 3 ince dikey çizgi vardı. İncelemesi bitince ayağı bir taşa takılıp Sultan Süleyman'ın hazinesini bulmuş bir adam gibi kendi dünyasında bir süre oturdu. Ne yapacağını bilmiyordu. Ortada ispatlanmış bir şey yoktu. Yanılıyor olabilirdi. Tablonun üzerini kaplayan kir katmanı emin olmayı güçleştiriyordu. Ama en azından üstlerini haberdar etmesi gerektiğini düşündü. Tabloyu tekrar çuval bezine sararak Mortlake'in masasına bıraktı. Sonra Deirdre'in bilgisayarını açtı ve kelime işlemcinin nasıl çalıştığını keşfetmeye çalıştı. 1 saat sonra tuşlara yavaş yavaş basarak bir mektup yazmaya başladı. Mektubu bitirince bilgisayardan 2 kopyasını çıkarmasını kibarca rica etti ve çıktıyı alınca bir çekmeceden 2 zarf çıkardı. Dolma kalemiyle birinin üzerine Sebastian Mortlake, diğerini ise başkan yardımcısı ve genel müdür Sayın Peregrine Slade yazdı. Mektupları zarfa koyduktan sonra ilkini şefinin masasının üzerine çuval bezini sarılı tablonun hemen yanına bıraktı. İkincisini ise Bay Slade'in ofisinin kilitli kapısının altından içeri kaydırdı, sonra evine gitti. Peregrine Slade'in Noel bu kadar yaklaşmışken ofisine gelmesi sıra dışıydı ama çok makul bir açıklaması vardı. Evi köşenin hemen arkasındaydı. Eşi Lady Eleanor neredeyse her zaman Hampshire'daki evlerinde olurdu ve cehennemden çıkmış akrabaları muhtemelen şu sıralar etrafını sarmıştı bile. Karısına Noel arifesinden önce gelemeyeceğini söylemişti. Böylece eşinin ailesine ev sahipliği yapma azabının süresini hiç olmasa biraz kısaltmış oluyordu. Bunun yanı sıra üst düzey meslektaşlarının yaptıklarını gizlice incelemek istiyordu ve bunun için mahremiyet gerekiyordu. Daha iyi bir zaman bulamazdı. Benny Evans'ın 1 saat önce çıktığı servis kapısından içeri girdi. Binanın içi ılıktı, tatillerde ısıtma sistemi kapatılmazdı ve kendi ofisi de dahil olmak üzere belirli bölümler alarm sistemiyle korunuyordu. Ofisinin alarmını devre dışı bıraktı. Sekreteri Bayan Priscilla Bates'in boş ofisinden geçip kendi ofisine girdi. Ceketini çıkarıp bir kenara attı. Dizüstü bilgisayarını özel çantasından çıkarıp ana sisteme bağladı. 2 e-postası vardı ama onlarla daha sonra ilgilenebilirdi. Önce canı çay içmek istiyordu. Elbette çayını genellikle Bayan Bates yapardı ama o olmadığı için kendi hazırlamak zorundaydı. Sekreterinin bölümündeki dolabı karıştırıp su ısıtıcısını, Earl Grey poşetini ve porselen fincanları buldu. Sonra bir limon ve bıçak alarak ince bir dilim kesti. Isıtıcının fişini sokacak priz ararken halının üzerindeki mektubu gördü. Su ısınırken mektubu masasının üzerine fırlattı. Bir süre sonra dumanı tüten çayını alıp bürosuna döndü ve 2 e-postayı okudu. İkisi de yeni yılı bekleyemeyecek kadar acil değildi. Bir dizi şifre tuşlayarak bölüm şefleri ve yönetim kurulu üyelerinin veri tabanlarına girdi. Yeterince incelediğine karar verince düşünceleri şahsi sorunlarına odaklandı. Peregrine Slade yüklü maaşına rağmen zengin bir adam değildi. Bir kontun küçük oğluydu ve miras olarak asalet ünvanından başka bir şey kalmamıştı. Bir dükün kızıyla evlenmiş, kadın şımarık zübbenin teki çıkmıştı. Hampshire'da bir malikane, büyük bir arazi ve pahalı atlara sahip olma hakkıyla doğduğuna inanan geçimsiz bir kadındı. Lady Eleanor'un maliyeti hiç de az değildi. Bununla birlikte kocasına sosyetenin kaymak tabakasıyla birebir ilişkiler kurma imkanı sunuyordu ve bu da iş açısından çok iyiydi. Bu da Knightsbridge'de güzel bir daireyi de ekleyebilirdi ama orayı Darcy'deki işi için kullandığını söylüyordu. Kayınpederinin nüfuzu sayesinde Darcy'de iyi bir işe girmiş, bir süre sonra terfi ederek yönetim kurulu başkanı olan huysuz Gateshead dükünün ardından ikinci adam olmuştu. Zekice yatırımlar onu bir servet sahibi yapabilirdi ama işini kendi görmeye karar verdi ve bu hayatının en büyük hatalarından biri oldu. Döviz piyasalarının onlardan en iyi anlayan insanlara bırakılması gerektiğini bilmeden Euro'ya yüklü miktarda yatırım yaptı ve 2 yıldan kısa bir süre içinde parasının %30'unu kaybetti. İşin kötüsü ağır bir borç altına girmişti ve alacaklıları nazik bir dille haciz ihtimalinden bahsetmişti. Sonuç olarak borç batağına gömülmüştü. Bir de Londra'daki metresi vardı. Bu özel kaçamaktan vazgeçemiyor, saplantıyla bağlı olduğu bu çok masraflı alışkanlıktan kurtulamıyordu. Bakışları masasındaki mektuba yöneldi. Darcy zarfına koyulmuştu. Demek ki içeriden biri göndermişti ama el yazısını tanımıyordu. Mektubu gönderen sersem bilgisayar kullanmayı veya bir sekreter bulmayı akıl edememiş miydi? Mektup kapının altından o gün atılmış olmalıydı. Aksi halde Bayan Bates mutlaka görürdü. Meraklandı. Gece kim çalışmış olabilirdi? Ondan önce binaya gelen kimdi? Zarfı yırtarak açtı. Yazarın arasının bilgisayarla hiç iyi olmadığı belliydi. Paragraflar aynı hizada değildi. Sayın Bay Slade olarak yazılmış hitap kısmı ve imza bölümü el yazısıyla yazılmıştı. Gönderen Benjamin Evans adında biriydi. Slade adamı tanımıyordu. Kağıdın antetine baktı, eski ustalar bölümü. Hiç şüphesiz personelden gelen bir şikayet mektubuydu. Okumaya başladı. Dikkati 3. paragrafa geldiğinde uyandı. Daha büyük bir eserden ayrılmış bir parça olduğunu sanmıyorum. Tablonun şekli ve daha büyük bir parçadan ayrıldığına dair herhangi bir iz olmayışı bende bu izlenimi uyandırdı. Zengin bir tacirin evi için özel olarak ısmarladığı tek bir parça olabilir. Birkaç asırlık kir katmanına rağmen figürler devrinin önemli ressamlarından biri olan, ismi görünce Peregrine Slade'in çayı genzine kaçtı ve şiddetle öksürmeye başladı. Maliyetine rağmen tedbirli davranıp tablonun temizlenmesini ve restore edilmesini öneriyorum. Benzerlikler bu işlemlerden sonra da bariz bir şekilde görülebilirse, tabloyu Profesör Colenso'nun inceleyip tanımlamasını teklif ediyorum. Slade mektubu 3 kez daha okudu. Knightsbridge'deki binada yanan tek ışık onun ofisine aitti. Ne yapacağını düşünüyordu. Bilgisayarındaki kayıtlara girerek tabloyu getiren kişinin adını buldu. T. Gore. Telefonu, faksı ve e-posta adresi olmayan bir adam. Adresine bakılırsa ucuz apartmanların bulunduğu yoksul bir bölgede yaşıyordu. Büyük olasılıkla fakir cahilin tekiydi. Geriye Benjamin Evans kalıyordu. Mektubun altında aynı zamanda Sebastian Mortlake'e de gönderilmiş olduğunu gören Peregrine Slade ayağa kalktı. 10 dakika sonra çuval bezine sarılı tabloyu ve diğer mektubu almış, eski ustalar bölümünden ofisine dönmüştü. Mektubu daha sonra yakarak imha edebilirdi. Bu tam da bir başkan yardımcısına göre bir vakaydı. Tam o sırada cep telefonu çaldı. Perry? Sesi hemen tanıdı. Resmi ama boğuk bir sesti. Ağzı bir anda kupkuru oldu. Evet. Kim olduğumu biliyorsun değil mi? Evet, Marina. Ne dedin? Bağışla. Evet, Marina Hanım. Şimdi daha iyi Perry. Terbiyesizliğe hiç tahammül edemem. Bunun hesabını vereceksin. Gerçekten çok üzgünüm Marina Hanım. Bir haftadan fazla zamandır beni görmeye gelmiyorsun Perry. Noel telaşı vardı. Görüşmediğim süre içinde çok yaramaz bir çocuk oldun değil mi Perry? Evet Marina Hanım. Midesinde kelebekler uçuşuyormuş gibiydi. Avuçları ter içinde kalmıştı. O halde bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor değil mi Perry? Öyle diyorsanız Marina Hanım. Diyorum Perry, öyle diyorum. Saat tam 7'de geleceksin. Sakın geç kalma. Bekletilmekten hiç hoşlanmadığımı bilirsin. Hat kesildi. Elleri titriyordu. Sesi bile onu ölesiye korkutmaya yetiyordu. Ama önemli olan da bu ve daha sonra yaşayacaklarıydı zaten. Ocak. Sevgili Perry, doğrusu etkilendim ve biraz da kafam karıştı. Yılın bu erken günlerinde böyle lüks bir öğle yemeği nereden icap etti? Şikayet ettiğim yok gerçi. Peregrine Slade'in St. James Caddesi'ndeki kulübündeydiler. Yeni yılın 4. günüydü. Kendinden hoşnut ülke yeniden işbaşı yapıyordu. Slade'in konuğu Pont Caddesi'ndeki Fanshawe Galerisi'nin sahibi Reggie Fanshawe, Slade'in ısmarladığı soslu istakoza onaylayan gözlerle bakıyordu. Slade gülümsedi ve özel bir konuşma yapmaları için etraflarında çok fazla insan olduğunu ima edercesini başına iki yana salladı. Fanshawe mesajı almıştı. Şimdi iyice merak etmeye başladım ama kahvelerimizi içene dek beklemek zorundayım sanırım. Yemekleri bitince kahvelerini içmek için üst kattaki kütüphaneye çıktılar. Slade 6 hafta önce hiç tanınmayan birinin çıka gelip değerli olduğunu umduğu kirle kaplı eski bir tablo getirdiğini kısaca anlattı. Biraz şans, biraz da eski ustalar bölümündeki işlerin çokluğu sebebiyle tabloyu sadece bir kişi görmüştü. Genç ama görünüşe bakılırsa çok da akıllı bir paha biçme elemanı. Evans'ın mektubunu galeri sahibine uzattı. Fanshawe mektubu okumaya başladı, kahveyi dökeceği korkusuyla elindeki fincanı masaya bıraktı. Ve ulu tanrım dedi. Sonra şaşkınca tekrarladı. Tanrım, önerisine uyacaksın herhalde. Pek sayılmaz dedi Slade, aklından geçenleri ona dikkatle açıkladı. Fanshawe'un bir daha dokunmadığı kahvesi buz gibi oldu. Mektubun bir başka kopyası daha olduğu açık. Seb Mortlake ne diyecek? Diğer mektup yakıldı. Seb önceki gün sayfiyedeki evine gitmişti. Bilgisayarda kaydı olmalı. Artık yok. Dün yetenekli bir bilgisayar teknisyeni getirdim ve veri tabanının o kısmı silindi. Tablo şimdi nerede? Ofisimdeki kasada, kilit altında. Bir sonraki eski ustalar satışınız ne zaman? 24'ünde. Şu genç adam durumu fark edip Seb Mortlake'e bildirecektir. Seb ona inanabilir. Kuzey İskoçya'dayken yapamaz. Orada bana bir iyilik borçlu olan bir tanıdığım var. Ama tablo reddedilip sahibine iade edildiyse bunu belirten bir rapor ve önerilen tahmini değer olmalı. Var. Slade cebinden bir başka katlanmış kağıt çıkarıp Fanshawe'a uzattı. Galeri sahibi tabloya ilişkin raporu dikkatle okudu. Muhtemelen Floransa'nın ilk dönemlerinden ressam bilinmiyor, isim bilinmiyor, kaynağı bilinmiyor. Tablonun değeri 6.000 ile 8.000 sterlin arası olarak belirlenmişti. Fanshawe arkasına yaslandı, fincanını kutlarcasına kaldırdı ve ''Okulda sana attığım dayaklar işe yaramış Barry'' dedi. ''Formundasın. Pekala, bu işte ben de varım.'' Trumpington Gore 2 gün sonra bir mektup aldı. Darcy müzayede evinden geliyordu. Altında imza yoktu ama eski ustalar bölümünün mührü basılmıştı. 6.000 ile 8.000 sterlin arası bir değer biçtikleri tablonun satışa sunulması için gerekli olan izin formunu imzalaması rica ediliyordu. Üzerinde adres yazılı, pul yapıştırılmış, gönderilmeye hazır bir zarf da vardı. O bunu bilmiyordu ama gönderdiği takdirde bu zarf hiç açılmadan doğruca Peregrine Slade'in masasına gidecekti. Mutluluktan havaları uçuyordu. Önerilen en düşük fiyattan yani 6.000 sterlinden bile satsa 6 ay boyunca rahatça yaşayabilirdi. Bu 6 ay içinde önüne yeni iş fırsatları da çıkacaktı muhtemelen. Yaz aylarında dış mekanlarda film çekimlerine sıkça rastlanırdı. İzin formunu imzalayıp geri gönderdi. Peregrine Slade ayın 20'sinde eski ustalar bölümünün şefini aradı. Seb, biraz zor bir durumdayım. Senden bir iyilik isteyebilir miyim? Elbette Perry, nedir? İskoçya'da çok eski bir dostum var. Biraz dalgındır. Tablolarının sigorta süresi dolmuş ve yenilemeyi unutmuş. Ay sonunda tekrar sigorta ettirecek ama sigorta şirketindekiler zorluk çıkarıyor. Tabloları yeniden değer biçilmeden sigortalamıyorlar. Londra'daki bütün büyük sanat evleri sigorta için sanat koleksiyonlarına değer biçme hizmeti sunardı. Elbette karşılığında yüklü miktarda bir ücret alırlardı. Ancak genellikle böyle son dakikada haber verilmezdi. Hay aksi Perry, 4 gün sonra büyük bir satışımız var ve boğazımıza dek işe gömülmüş durumdayız. Bekleyemez mi? Maalesef. Birkaç yıl önce işe aldığın o genci gönderemez misin? Beniden mi bahsediyorsun? Bu işin üstesinden gelemez mi? Çok büyük bir koleksiyon değil. Çoğunlukla eski Jacobin portreler. Verdiğimiz son değerlerin üzerine biraz eklemesi yeterli. Sadece sigorta için. Ah pekala. Benny Evans ayın 22'si akşamı İskoçya'nın kuzeyinde bulunan Caithness'a giden trene bindi. Bir hafta sonra dönecekti. Slade kendisinin yöneteceği satışın yapılacağı günün sabahında Mortlake'e katalogda olmayan ve satışa son anda dahil edilen bir parça olduğunu söyledi. Mortlake hayretler içinde kalmıştı. Neymiş bu parça? Floransa'dan olabilecek küçük önemsiz bir tablo. Genç dostum Bay Evans'ın incelediği değer biçilmesi için getirilmiş parçalardan biri. Sen Noel tatiline gittikten sonra yaptığı işlerden biri. Bana bundan hiç bahsetmedi. Bütün tabloların sahiplerine iade edildiğini sanıyordum. Bu tamamıyla benim kabahatim. Aklımdan çıkıp gitmiş. O da unutmuş olmalı. Noel'den hemen önce birkaç ufak işi halletmek için buradaydım. Onunla koridorda karşılaştık. İşte ne aradığını sordum. Geri kalan 40 küsur tabloyu incelemesini istediğini söyledi. Doğru istemiştim dedi Mortlake. İş yerinden birinin dikkate değer olduğunu düşünmüş. Tabloyu alıcı gözle incelemek için ondan aldım. Sonra başka bir işim çıktı. Tabloyu ofisimde bıraktım ve sonra unuttum gitti. Mortlake'e Evans tarafından yazılmış gibi görünen ve önerilen değeri belirten raporu gösterdi. Eski ustalar bölümünün şefinin okumasına izin verdi ve geri aldı. Ama sahibinin izni var mı? Ah evet, dün lanet şeyin hala ofisimde olduğunu görünce onu aradım. Haberler adamı çok mutlu etti. İzni dün akşam faksla gönderdi. Seb Mortlake o sabah ressamı, ismi, kaynağı bilinmeyen ve kişisel tabanı olan 5000 sterline yakın bir değer biçilmiş önemsiz bir tabloya daha fazla zaman ayıramayacak kadar meşguldü. O günkü satışın yıldızı bir Veronese idi. Ayrıca bir Michele di Rodolfo ve bir de Sano di Pietro vardı. Slade aceleyle veda ederek son hazırlıkları kontrol etmek üzere müzayede salonuna gitti. Peregrine Slade saat 10'da platforma çıktı, tokmağını eline aldı ve açık arttırma başladı. En önemli müzayedeleri yönetmeye bayılıyordu. Yüksek pozisyonu, güç, kontrol, tanıdık satıcılara nükleden baş sallamalar, Londra'nın güzel sanatlar dünyasından alıcılar ve ahbaplar, satışa şahsen gelmeyi akılların ucundan bile geçiremeyecek çok büyük oyuncuların temsilcilerinin verdiği gizli heyecan bambaşka bir dünya yaratıyordu. İyi bir gündü, fiyatlar yüksekti. Veronese Amerika'da bir galeriye tahmini fiyatının iki katına satıldı. Michele di Rodolfo öngörülen fiyatın 4 mislini alıcı bulurken salonda şaşkın yutkunmalar oldu. Reggie Fenshaw son 20 dakikaya girilirken salona girip daha önce anlaştıkları gibi arka sırada, kenarda bir yere oturdu. Katalogdaki son parça tokmağın indirilmesiyle satıldıktan sonra Slade neredeyse boşalmış olan salona bir duyuru yaptı. Kataloglarınızda yer almayan son bir parça var, satışa baskıya girdikten sonra eklendi.